Biz burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz burada kalacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 telefon numaralarımız, belge geçer numaramız +90 312 463 32 84 ve bir de blog adresimiz var, bizburada.blogspot.com. Enes U davası sonuçlandı ama sırlar hala aydınlatılmayı bekliyor. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'e Türk 10 kişiyi öldüren, ancak bağlantıları bugüne kadar aydınlatılamayan aşırı sağcı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü davasında geçtiğimiz hafta 11 Temmuz Çarşamba günü mahkeme kararını açıkladı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi heyeti başsanık Çepe'yi suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 5 sanıktan biri tahliye edildi. Dışişleri Bakanı Enes U kararını tatmin edici bulmadı. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü Enes U davasına ilişkin yapılan açıklamada verilen karar Enes U cinayetlerinin arka planını ve derin devletle istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır. Bu bakımdan kararı adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'daki Enes U davasındaki karara ilişkin olarak bu karar tatmin edici olmaktan uzaktır. Maalesef Almanya Enes U davasında ırkçılığa ve ırkçılara yeteri kadar güçlü bir karşı koyuş göstermeyerek samimiyet testinden geçememiştir açıklamasını yaptı. Geçen hafta kararın açıklanmasından bir gün önce yaptığımız yayında soruları Türkiye'den bir hukukçu Profesör Doktor Yener Ünver'le değerlendirmiştik. Bugün aynı soruları kurbanlardan Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek'in avukatı Seda Başa Yıldız'a soracağız ve stüdyomuzda da iki değerli konuğumuzla birlikteyiz ve bu konuyu değerlendireceğiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan Hocamız da bizlerle. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Evet Sayın Hocam, önce karar açıklandı, açıklanmasın ama karar ne anlama geliyor? Siz cezayı nasıl yorumlarsınız? Kısaca bir değerlendirmenizi alalım.
Vallahi aslında tabii ben de bizim Türkiye'den dile getirilen resmi görüşler doğrultusunda düşünüyorum. Gerçekten her ne kadar BATÇP'ye öbür boyu ceza verilmiş olmakla birlikte, ki bu da 22 yıl anlamına geliyor. Yani ömür boyu ceza 22 yıl Almanya'da. 15 sene normal ama biraz ağırlaştırılmış şekliyle birlikte 7 yıl daha üzerine ilave ediliyor. 22 yıl neticede yatarsa yatacak hapis olarak. Tabii bu Alman hukuku açısından belki de verilebilecek en üst ceza ama diğer yandan diğer sanıklardan bir tanesini serbest bırakmak, diğerlerine de beklenenin çok altında ceza vermek bu mahkemeyi gölgeleyen başlıca sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri de mahkemenin hiçbir şekilde bu Enes U terör örgütünün arka planındaki bağlantıları çıkarmaya niyetli olmaması. Yani mahkeme başkanı aslında sanki kendisine verilen bir vazife var. Bu vazife mümkün olduğu kadar bu meseleyi fazla Almanya'nın kaşı gözü yarılmadan bitirmek, bir ceza vermek, bu BATÇP'nin bir de hiç konuşmadığını düşünecek olursak büyük bir ihtimalle yarın öbür gün belki konuşabilir, bilemiyoruz. Belki mahkeme bittikten sonra da konuşabilir ama yani olabilecek en iyi şekilde bu işi bitirmek, sonlandırmak Almanya açısından ve tartışmayı kapatmak. Ha, tartışma sona erdi mi? Hayır. Şimdi ben geçen çarşamba günü mahkeme sonuçlandı. Perşembe günden itibaren Alman basında çıkmış olan yazıları, yorumları falan inceledim. Bunlarda da yani ciddi basında özellikle aslında bir memnuniyetsizlik var. Yani bu olayın tam olarak açığa çıkmamış olmasından, arka plandaki bağlantılarının soruşturulmamış olmasından ve her şeyden de önemlisi aslında devlet içerisinde eğer bir çeteleşme varsa bu noktada, yani hani tırnak içinde derin devlet gibi bir olguyla karşı karşıyaysak, bunun hiçbir şekilde dokunulmamış olduğu şeklinde yorumlar var. Ben bu yorumları da çok önemsiyorum ve saygıyla karşılıyorum gerçekten de. Yani çünkü son dönemde, yani mahkemenin bitmesine yakın basında çıkan bazı yorumlar vardı ki bunlar insanı şöyle düşündürüyor. Yani okuyunca sanki bir nevi psikolojik bir hazırlık yapıyorlardı. Beati ÇP acaba tahliye mi edilecek falan diye de düşündüğümüz oldu. Neyse o olmadı. Olmadı ama yani mesele de bitmişti. Şimdi işte avukatlar temiz edecekmiş. Yani temizde ne olur bilemiyorum tabii. Onu da Seda Hanım'a sorarız. Onun görüşleri önemli hukukçu olarak. Fakat yani genel olarak söylemek gerekirse bu sonuçtan memnun değiliz. Bu sonuçtan niçin memnun değiliz? Hem Almanya adına memnun değiliz. Almanya'daki hep söylediğim gibi iç huzurun ve güvenliğin sağlanması açısından yapılması gerekenin yapılmadığı anlaşılıyor. Tabii en önemlisi de bizim için, bizim açımızdan baktığınız takdirde oradaki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğu, onlar açısından da iyi bir sonuç olduğu kanaatinde değilim. Ve üçüncü bir noktada Türkiye-Almanya ilişkilerinin, zaten gergin olan Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu şekliyle yeni bir gerginlik daha yaşamaya başladığı şeklinde bir düşüncem var. Dolayısıyla kimseyi memnun etmeyen, belki de işte sadece benim de bu son günlerde tesadüfen temas kurduğum Alman diplomatlar, biz Türkiye'nin bu tutumunu anlayamıyoruz. Acaba niye böyle yapıyor? Bakın şey ettik, üstelik de verilen ceza ağır cezadır falan filan şeklinde. İşte oradan da anlaşılıyor zaten olayı kapatmak istediklerini. Çünkü bundan rahatsız oluyorlar. İmaj kaybı söz konusu falan. Ama dediğim gibi yani Türkiye ile Almanya arasında yeni, aslında öteden beri devam eden, bu alanda da devam eden bir gerginlikle karşı karşıyayız.
Evet.
Onu söylemek isterim.
Evet. Telefon hattımızda Münih'ten avukat Seda Başar Yıldız da bizlerle birlikte. Sayın Yıldız, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. Frankfurt'tan yalnız. Münih'ten.
Efendim. Özür diliyoruz, hemen düzeltelim. Şimdi ceza ne anlama geliyor acaba? Mahkeme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Karar açıklandı, bu davanın kapanacağı anlamına mı geliyor? Yoksa yargı süreci, hukuki mücadele devam edecek mi?
Şimdi bizim baştan beri bizim için önemli olan şu noktaydı. İşte devletin işte ne zaman, kimden, ne gibi bir ipucu aldığı zaman konusunda, yani bu üçlünün ne zaman örgüt oluşturduğu, bu üçlünün işte ne zaman silahlanmak istediğine ilgili şimdi sonradan bu örgüt ortaya çıktıktan sonra öğrendik ki gizli istihbarat bununla ilgili 98 yılında bile bilgileri varmış. Yani bunlar 98 yılında bu üçlü terör örgütü üyesi daha cinayetleri işlemeden ve hapis sarayıyla arandıkları zaman gizli istihbarat bunların nerede olduğu bildiğine dair dosyaları, ipuçları var. Şimdi eğer gizli istihbarat zamanında, yani 98 yılında ve bunların hapis kararıyla arandığını bildiği halde, silahlanmak istediklerini bildiği halde, radikalleştiklerini bildiği halde bu bilgileri niye Alman polis teşkilatına göndermediğine ilgili bu birinci soru işareti. Şimdi bununla ilgili daha detaylı araştırmak için dosyaları istediğimizde, gizli istihbarat, hani Başbakan Merkel her şeyi açıklığa kavuşturdu dediği zaman devletin de işte neden, ne zaman, ne bildiğine ilgili tabii ki bazı detayları bilmek istediğimiz ortada. Şimdi biz bu dosyaları istediğimiz zaman hep engellendik bütün mahkeme süreci içinde. Dediler ki işte devletin gizlilik hakkı, yani bu dosyaları gizli durma gizli tutma hakkı çok önemli olduğundan size bu konuda bu dosyaları veremeyeceğiz diye, yani bize hep bilgi geldi. Sonra mahkeme üzerinden bu dosyaları talep ettik. Bunları yine alamadık. Bu birincisi, yani bunlar açıklığa kavuşturulmadı bir türlü. Şimdi ikincisi olan da bu gizli gizli İSOVAT'ın gizli işte ajanları vardı. Bu üçlü örgütünün üyelerinin etrafında. Bunlar tabii ki bu üçlüyle ilgili bir sürü ipucu verdiler. Yani gizli istihbarata işte ne bileyim her ay başı bazı işte şeyler verdiler. Yani ipuçları verdiler. Şimdi bunları bu gizli istihbaratın çalışanlarını ve bu gizli ajanları mahkemede dinlediğimiz zaman, yani soru mahkemeye bizim istediğimiz için çağrıldılar. Soru sormaya başladığımızda genelde yanlarında her zaman bir avukat vardı. Bu avukatın kim olduğunu sorduğumuzda işte gizli istihbarat kurumunun bunlara avukat tuttuğunu ve detaylara girmek istediğimizde bu avukat hemen sorulara itiraz ettiğini ve bu insanların, yani gizli istihbarat çalışanlarının ve bu ajanların işte bu konuyla ilgili konuşma yetkileri olmadıklarını söyledi. Yani tabii ki şimdi bir de yeniden düşünürseniz işte Alman Başbakanı işte açıklığa kavuşturacağız dedi ama ondan sonra avukatla bu insanları mahkemeye gönderiyor ve detaylarına girdiğimiz zaman hemen itiraz ediliyor ve biz sorularımızın cevaplarını alamıyoruz. Şimdi burada bayağı bir uğraştık biz mahkeme esnasında ama mahkeme dedi ki eğer dedi İçişleri Bakanları bunlara konuşma yetkisi vermiyorsa biz de buna bağlıyız dedi. Dosyalarla ilgili talep ettiğimizde eğer İçişleri Bakanlığı bu dosyaları vermiyorsa biz de buna bağlıyız dedi. Yani bu çok büyük bir soru işareti oluşturdu. Neden işte böyle bir davada bu kadar insanın cinayete kurban gittiği davada bu kadar polisin hiç bu işi araştırmayıp hiç üzerinde durmadığı bir davada bu dosyalar niye hala gizli tutuluyor? Hatta en son Hessen eyaletinde 120 sene gizli tutma kararı çıktı. Yani biz ve çocuklarımız bunları görmeyeceğiz. Yani bu dosyalar içinde bu kadar üstüne basa basa işte gizli tutmak istiyoruz dediklerine göre bizi ilgilendiren bu davayla ilgili neler yazıyor? Şimdi tabii bunları artık kabul etmek zorunda kaldık diyeyim. Yani ama bu bana sorarsanız adil bir şey mi, yani hukuksal bir olay mı? Bence değil. Tamamen hukuka karşı. Şimdi böyle terör davalarında devletin tabii bazı şeyleri gizli tutma hakkı var. Doğru. Yalnız bu inisiyatifi, yani bu kararı başka türlü de yönlendirebilirler. Yani diyebilirlerdi ki bizim başbakanımız işte açıklığa kavuşturma sözünü verdiği için biz bu dosyaları serbest bırakıyoruz. Yani serbest veriyoruz. Alabilirler, avukatlar alabilir, işte mahkeme alabilir, inceleyebilir falan. Bunlar kesinlikle olmadı. Ondan dolayı biz de haklı olarak düşünüyoruz ki bu dosyalar üzerinde bizimle ilgili çok önemli şeyler yazması lazım. Yani devletin konumuyla ilgili. Şimdi ikincisi, şimdi mahkemede adil karar oldu mu diye sorarsanız kesinlikle adil karar olmadı. Yani büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Şimdi mahkemenin kararında tamam baş sanık veya şeyde en yüksek cezaya çarptırıldı. Yalnız bu zaten mahkemenin gidişatı zaten bunu gösteriyordu. Ama sadece olay Beyat-ı Çelik'i cinayetten yargılamak değil. Şimdi Cumhuriyet Savcılığı diğer 4 sanık içinde yüksek cezalar istedi. Bir tanesinde 12 sene istedi ve 9 ay evvel mahkeme bunu mahkeme salonunda federal savcılığının talebi üzerine tutuklattı. Şimdi bu 9 ay içinde şeyle ilgili, yani bunun suçuyla ilgili bir gelişme olmadı. Yani bu tutuklandıktan sonra bir şahit falan, onunla ilgili şahit falan dinlemedi. Şimdi mahkeme onu orada salon içinde tutuklayınca ve Cumhuriyet Federal Savcılık da 12 sene karar talep edince, yani tutuklama talep edince biz de zannettik ki demek ki mahkeme de tutuklattığına göre bu 12 sene yargılanacak diye düşündük. Yani herkes düşündü bunu. Ondan sonra şimdi o hiçbir şey değişmediği için şimdi o tutuklama tarihinden bu tarihe kadar onunla ilgili ne şahit dinlendi ne hiçbir şey değişmediği için birdenbire 2 sene hapis cezasına çarptırılıp da mahkeme kararının kaldırılması çok şaşırtıcı bir hapis kararının kaldırılması şaşırtıcı bir olay oldu ki kendisi için de oldu ve onun işte mahkeme salonunda hapis kararı kaldırıldığı zaman ırkçı yandan seyirciler vardı, ırkçı taraftan. Onlar alkışladılar. Ondan sonra işte büyük bir mutluluk oluştu. Ondan sonra o onlara selam verdi ve mahkeme burada çok pasif kaldı ve onları salondan salonu terk etmelerini talep etmedi mesela. Bunu kesinlikle yapması gerekiyordu. Çünkü İsmail Yozgat, Halit Yozgat'ın babası, Kasra'da öldürülen kişinin babası söz hakkı istediğinde mahkeme her zaman çok sert bir tepki veriyordu. O gün işte oğlum ismini duyunca çok böyle heyecanlandı. Ondan sonra işte ayağa kalktı falan, böyle fenalaştı. Sonra dedi ki Sayın Yozgat, hemen yerinize oturun. Eğer oturmazsanız işte başka türlü sizi salondan çıkartabilirim gibi bir tepkisi oldu. Ama bakın ne kadar sert davrandı ona, ama geri alkışlayan insanlara çok pasif davrandı. Yani hiç güzel bir şey olmadı bu. Diğer sanıklarla ilgili onlar da federal savcılığının istediğinden çok daha az hapis cezasına şarttırıldılar. 12 sene talep edildi Hasbolyev'in için. 10 sene aldı. Diğeri işte ırkçı örgütü desteklemekten dolayı 5 sene talep edildi. 3 sene aldı. Yani bunların altında kaldı. Bu tamamen hiç beklenilmeyen bir olaydı. Çünkü bunlar kendileri zaten ırkçı olduklarını her zaman mahkemede savundular. Ondan sonra işte mahkemeye saygısız davrandılar. Bize saygısız davrandılar. Ondan sonra hiçbir şekilde biz pişmanlık duyuyoruz. İşte ırkçı kesimden işte mesafe koyduk falan, hiçbir şekilde olmadı. Bundan dolayı neden bunların federal savcılığın istediği suçtan düşük olduğunu hala anlamış değilim. Yani benim vekillerim zannettiler ki şimdi mahkeme başkanı işte sebeplerini saydığı zaman, biz bunu 5 saat dinledik açıkçası. Şimdi başladı işte de hafifletici sebep olarak işte ilk defa hapiste olmalarını saydı. Ondan sonra işte çocuklarından ayrı kaldıklarını falan, ama burada bir, karşı tarafta da 10 tane aile var. Bunların hepsi aile fertlerini kaybetmiş durumdalar. Bununla ilgili işte madem hafifletici sebep sayılıyorsa, o insanların da öldüğünü ve cinayete kurban gittiklerini ve ailelerin 10 sene, yani mesela benim temsil ettiğim aile Şimşek ailesi, Enver Şimşek 2000 yılında öldürüldü. 2011 yılına kadar, bu olay ortaya çıkasıya kadar hep suçlandılar. İşte yok PKK dendi, ondan sonra işte mafya, esrar mafyası bir şey olması lazım. Halbuki adam çiçek satıyordu, yani hiçbir sicili de yoktu. Yani bunlar suçlandılar. Bununla ilgili tabii ki orada olan aile fertleri, mahkeme başkanının bununla ilgili de bir şey söyleyeceğini, bunların çok haksızlığa uğradıklarını, ondan sonra işte büyük depresyon yaşadıklarını ve yıllarca neyin olup bittiğini anlamadıklarını, kimin babalığın kardeşleri öldürdüklerini bir türlü anlamadıklarını, polis onlara kötü davrandığını, bunlar hepsi dosyalarda yazıyor. Tabii ki bir satır olarak bekledik. Ben size şöyle söyleyeyim, hiçbir şey söylemedi bununla ilgili. Yani hafifletici sebep olarak saydığı şeyde bizim sebeplerimizi, bizim temsil ettiğimiz ailelerin neye uğradıklarını hiçbir şekilde tek bir sözle bile söylemediği için, ben bunu bilseydim sonuna kadar biz 5 saat bekledik. Bunun hiçbir şekilde söylenmeyeceğini bilseydim biz salonu terk ederdik açıkçası. Sonradan kendi kendime kızdım ama biz yine de böyle bir şey mümkün değil dedik. Yani burada o kadar senelerce polisin yaptığı haksızlık, soruşturma, ailelere karşı ırkçılık diyebilirim polisin yaptığı. Yani o kadar çok konu oldu ki, yani bunun hiç mahkeme heyeti tarafından ve başkanı tarafından hiçbir şekilde mahkeme sonunda dile getirilmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi ki avukat arkadaşlarım da geçmedi. Yani ondan dolayı size özetle şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde adil bir karar olmadı. Beklediğimiz hiç çıkmadı diyebilirim.
Seda Hanım, iyi günler. Can Ünver ben.
Merhaba.
Merhaba. Vaktiyle ben de hukukçu olmamakla birlikte görevim gereği, yani çalışma ateşesi olarak başkonsolosluklarda görev yaptım. Sosyal mahkemelere çok girdim çıktım ve maalesef benim edindiğim o zaman eski, yani bunlar 10-15 sene evvelki, izlenimleri teyit edici Alman mahkemelerinin tutumunu çok bana hatırlatıcı sözler söylediniz. Üzücüdür yani, düşündükçe. Hani özellikle bu ceza davası ve yani 45 öncesi Almanya'da mısınız acaba diye sorular gelir insanın aklına böyle durumla karşılaşınca. Şimdi sormak istediğim ilk soru şu. Acaba bu bütün bu Strafprozess Ordnung'a falan aykırı, yani işte mahkemenin normal takip etmesi gerektiği usullere aykırı davrandığı için acaba bir itiraz, bir üst mahkemede ne bileyim bir takım girişimlerde bulunma şansı var mıdır? Daha da olmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşınabilecek bir nokta var mı acaba? Bu özellikle merak ettiğim bir şey. İkincisi de bu kararlar yayınlandı mı acaba? Yani şey, yazılı hale geldi mi? Ben baktım, internette bulamadım. Belki de henüz yayınlanmamış olabilir. Evet, bunlar yani bu iki
şimdi
soru.
Yazılı, evet. Evet. Şimdi yazılı olarak bizim ele geçmemiz, onların seneden fazla hakları var. Yarım sene içinde bunu yazılı olarak bize tebligat yapmaları gerekiyor. Yani bu da çok detaylı bir mahkemeye çok uzun süren bir mahkeme olduğu için çok uzun zamanda onların işte bunu yazılı olarak bize tebligat hakları var. Yani bu 6 aydan fazla sürer diye düşünüyorum. Evet. Daha yazılı elimize geçmedi. Şimdi bizim itiraz hakkımız var bir hafta içinde. Yarın bitiyor. Daha biz bunu bir vekillerimle konuşmadık. Bizim itiraz hakkımız da o kadar fazla yok. Neticede başsanık Beyatı Çiğp'i en yüksek cezaya çarptırıldı. Öbürlerine ilgili sadece 2 sene olduğundan dolayı yani 12 sene istendi.
Evet.
Ulu'nun için bu silahı veren kişi için 10 sene aldı. Orada da fazla bir yetkimiz yok. Yani açıkçası benim bir vekillerim hani cezanın dışında işte söylediğim gibi Başbakan Merkel'in işte devletin ne zaman ne kurumların ne zaman ne biliyordu diye dosyaların hepsini açıklığa kavuşturmasını talep ettiler. Bunu her zaman da dile getirdiler ama bu kesinlikle olmadı. Şimdi 5 senelik süren bir dava içinde olmadıysa bundan sonra zaten olmaz. Yani ne kadar istesek de ne kadar talep ettiysek de hiçbir şekilde bu dosyalar bize verilmedi. Bu saatten sonra da verilmeyecek. Burada zaten bizim fazla hakkımız yok. Neden? Devlet işte İçişleri Bakanlığı kendine göre bir karar aldı. Buna bizim itiraz hakkımız maalesef yok. İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürme hakkımız da yok. Yani federal savcılık o zaman demesi lazımdı ki madem bunlar bu dosyaları talep ediyorlar ve hakikaten de ipuçları var bu dosyaların içinde bizim davayla ilgili cinayetlerle ilgili bir sürü detay yazılacağına dair de bir sürü şey var elimizde ipucu var. Bu dosyaları biz de talep ediyoruz deselerdi tabii ki olay değişirdi. Ama federal savcılık da bir devlet kurumu. Onlar bunu kesinlikle yapmadılar. Mahkeme de fazla üstlerinde durmadı. Mahkemenin yetkisi olabilirdi. Bazen hakimler diyorlar ki ya tamam siz öyle diyorsunuz ama biz aynı kanıda değiliz. Biz bu dosyaları istiyoruz. O zaman başka olurdu. Davanın gidişatı değişirdi. Onlar da dediler ki yok biz kabul etmek zorundayız. Fazla üzerinde durmadılar. Ondan dolayı bu defter bizim için kapandı diyebilirim. Yani artık bu davadan fazla bekleyecek bir şey kalmadı. Sadece sorun işaretleri kaldı ve şimdi benim müvekkillerim de kendileri içinde artık bu şeyi bitirmeleri gerekiyor. Yani bir sonuca varmaları gerekiyor. Yani 2000 yılında öldürüldü eşi ve babası. Ben Adile Şimşek'i de temsil ediyorum eşini. Evet. 18 sene geçti aradan. Artık onlar da bir huzura, bu davadan çok beklentileri vardı. Olmadı ama olmayacak da yani. Bu gidişat da bunu gösteriyor. 120 sonra hangimiz bu dosyalar işte verirse bile kim bakacak, kim takip edecek? Yani bu artık kapatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne kadar kötü bir sonuç olsa da.
Evet, Seda Hanım, şimdi bu Hayko Maas'ın Adalet Bakanı iken, şimdiki Dışişleri Bakanı, SPD'ydi. Onun önemli bir rolü olduğunu anlıyorum. Ben yani mesela dosyaların açılmamasında herhalde onun çok önemli bir rolü var. Yani sizlere dosyaların açılmamasında. Şimdi gerek soruşturmalar sırasında yani cinayetler tam açığa çıkmadan gerek de daha sonra mahkeme safhasında Alman devletinin ve Alman devlet kurumlarının daha doğrusu müdahaleleriyle ilgili bunu biraz politize edip daha başka düzlemlere taşımanın mümkün olup olmadığını doğrusunu ben bilmiyorum tabii size soruyorum. Mesela bu ayrıca böyle biraz politize edilip farklı bir şekilde mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan taşınamaz mı acaba diye düşünüyorum yani.
Şimdi biz bunu politize ettik. Biz basın, Alman basını demin de söylediğiniz gibi çok takip etti. O Alman basından her gün basın üyeleri vardı. Onlarla konuştuk. Onlar çok büyük manşetler verdiler. Onlar bizi desteklediler açıkçası. Dediler işte nasıl olabilir bir hukuk ülkesinde. Ondan sonra işte Başbakan Merkel her şeyi açıklığa kavuşturacak diyorsa niye bu işte gizli istihbarat çalışanları avukatla geliyorlar, soruları cevaplamıyorlar. Neden bunlara konuşma yetkisi verilmiyor, neden bu dosyalar verilmiyor diye bayağı bir yankı uyandırıldı. Yani Adalet Bakanlığı'na gitti, ondan sonra İçişleri Bakanlığı'na soruldu. Ama bunlar hiçbir şey, gene dosyaları almamıza yani sonuçlanmadı neticede. Yani biz aslında bunu bayağı bir politize ettik. Yani hukuk ülkesi Almanya'da nasıl böyle bir şey olabilir? Genelde başka ülkelerden bekleniyor böyle şeyler. Ondan sonra yani bunu bayağı konu ettik ama yine bir şeye varamadık. Yani bu dosyalar yine elimize geçmedi. Yani bu saatten sonra da şimdi Panora bağlandı. Daha 6 gün geçti. Artık Alman medyasında hiç gündemde değil. Bu olay kapandı. O zaman gündemde olduğu zaman biz bunu çok kullanmaya çalıştık avukat arkadaşlarımla. Yüzlerce dilekçe verdik mahkemeye. Çok uğraştırdık. Mahkemeye değil, araştırma komisyonlarına da verdik. Ondan sonra basına verdik. Hangi dosyaları istediğimizi detaylı bir şekilde söyledik. Araştırma komisyonlarının parlamenterleriyle konuştuk. Ondan sonra başkanlarıyla konuştuk. Politikacılarla konuştuk. Milletvekilleri, bir sürü. Yani denemediğimiz yol kalmadı açıkçası. Yani ondan dolayı diyorum ki sadece dava içinde değil, dava dışında da çok taleplerimiz, çok istedik yani. Bir sürü kurumlardan, medyada her zaman söyledik bu 5 sene içinde ve basın açıklaması yaptık son gün. Karar açıklandığı zaman gene aynı şeyi söyledik. Ama yine de bunların hiçbirisi dosyayı almamıza yardımcı olmadı. Yani dedik, demek istediğim, ben de artık bunu kabul etmek zorundayım. Yani bundan sonrası yok artık.
Haklısınız.
Evet. Saatimiz 14.30 oldu efendim. Kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyicilerimiz, NSU davasının sonuçlarını değerlendiriyoruz. Stüdyomuzda Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da bizlerle birlikte. Sayın Mercan, efendim çıkan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamu vicdanını rahatlattı mı ve mahkemenin tutumunu nasıl yorumlamak istersiniz?
Evet, kamu vicdanını rahatlatmadı, açık aslında. Tamam, belki Alman yetkililer diyebilirler, işte ömür boyu hapis cezası aldı. Hani en büyük ceza aslında verildi, daha ne olacak onun ötesinde diye. Fakat işte anlamlandırmalar önemli burada. Sadece yani mekanik yönüyle bakmamamız lazım. Bir de işin arka planında çok ciddi aslında bir tutum var. Yani ben saldırganlar açısından baktığınızda o tutumu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu davanın da mayasını oluşturan veya bu davaya kimlik kazandıran ne yazık ki böyle işte arka planda ırkçılık var. Yani bu bir kere ön plana bu dava üzerinden çıkartılmalı ve onunla mücadele edildiği kanısı yaratılmalıydı. Hakikaten de mücadele edilmeliydi hani bu süre içerisinde ve bu fırsat olarak değerlendirilmeliydi. Aslında onun olmadığını görüyoruz. Çünkü hani bir böyle basit bir suçtan bahsetmiyoruz. Çok ciddi yani organize bir durumdan bahsediyoruz. Ve bir yandan da işin işte istihbarat yönüne uzanan boyutlarından bahsediyoruz. Bunlar artık işte Seda Hanım da paylaşıyor. Ondan sonra birçok artık açık kaynak tarafından aynen gün yüzüne çıkarıldı. Bu koşullar içerisinde bu konunun da üzerine gidilmesi lazım. Kabine Alman hükümetinden işte üyelerden birkaç böyle açıklama geliyor. Yani cılız açıklamalar olsa da geliyor. Belki çok onu hani Almanya'nın prestijini de sarsmamak adına, imajını da sarsmamak adına içten içe belki yürütecekler, yürütürlerse. Ama kamuoyunun işte bu konuda bilgilendirilmesi, hani şeffaflık adına, hesap verebilirlik adına bilgilendirilmesi gerekiyor. Ne yapılıyor veya ne yapılacak, ne planlanıyor, bununla ilgili en azından açıklamalar tabii bekleniyor. Taraflarca da veya kamuoyları tarafından. Türkiye'de zaten biliyorsunuz tepki gösterdi başta programa girerken açıkladığınız gibi. Türkiye de bekliyor. Almanya'daki Türkler de bekliyor. Sosyal bir meseleden de bahsediyoruz. Yani işin hukuki yönü çok ciddi. O ayrı ama bir de sosyal boyutu var. Çünkü orada yaşayan yabancıların, yani sadece Türkler veya Müslümanlar olarak da görmeyelim, genel olarak yabancıların da karşı karşıya kalabileceği bir hani olay zinciri. Yani eylem bütünlüğü. Dolayısıyla bundan sonra tekrar etmesin diye caydırıcı kılmak gerekirdi süreci. Şimdi öyle bir durum da aslında pek oluşmuş görünmüyor. Hani bir kişi için oluşur gibi ama Can Hocam da dedi işte bunun bir süresi var. Ömür boyu diye adını koyuyoruz ama aslında ne kadar ömür boyu? Yani orada Almanya'nın işte hukuk sistemiyle alakalı başka durumlar da değerlendirmek gerekiyor. Yani burada tabii hukukçuların süreçle ilgili farklı yorumları da olabilir. Bir noktaya kadar hani hukuk sistemi içerisinde bu şekilde gitmesi belki yani yerinde bulunabilir ama vardığı sonuç kimseyi tatmin etmedi aslında. Yani işin özü bu. Tabii burada benim de aynı zamanda bir Seda Hanım'a sorum olacak hani anlattıklarının akabinde. İşte Almanya'daki işte sivil toplum kuruluşları bunların dava boyunca yani son duruşmaya ilgi gösterdikleri belliydi. Yani gerek Türkiye'den işte katılımlar gerek Almanya'daki katılımlar tamam ama yani dava boyunca diğer duruşmalara ilgi açısından bakarsak burada da aslında çok fazla bir olumlu değerlendirme yapamayacağız gibi geliyor bana. Yani sürekli izleyip işte avukatlar işin içinde sürekli olarak ama onun dışında bu kurum kuruluşların yani Türklerin oluşturduğu veya Almanların oluşturduğu hani ırkçılık karşıtı kurum kuruluşların da bu süreçlere katkı sağlaması veya bu süreçlerden bir takım dersler çıkarması gerekir normal şartlarda. Bununla ilgili bir dinamik oluştu mu oluşmadı mı o konuda aslında benim biraz şüphem var. Hani Seda Hanım kendi gözlemleriyle çünkü takip etti. Belki bizimle de bir şeyler paylaşabilir.
Evet. Sayın Yıldız, efendim Almanya'daki Türk dernek ve vatandaşların ilgisi nasıldı? Karar duruşmasına ilgi gösterdiler ama 5 yıl boyunca süren bir davaydı. Süreçte ilgileri yoğun muydu? Siz neler gözlemlediniz bugüne kadar?
Maalesef pek ilgi görmedik. Önemli günlerde işte bazı kuruluşlar geldi. Bu çok önemli tabii ki ama diğer duruşma günleri yalnız kaldık diyebilirim. Şimdi bu gerçekten bana kalırsa biz bu davanın ciddiyetini Türk toplumu olarak bir türlü anlayamadık. Şimdi Almanya Anayasası'nda kanun önünde hepimizin eşit olduğu söyleniyor. Yani geçen gün televizyonda da söyledim. Kadın olun, erkek olun, Türk olun, Alman olun, işte Hristiyan olun, Müslüman olun diye hepimiz eşitiz. Ama bu dava gösteriyor ki eşit değiliz. Çünkü bu 10 kişiden 8'i Türktü, birisi Yunanlı. Bunların hepsi cinayete kurban gittiler ve öldürüldüler. Ama kendileri suçlandılar. Yani bu kırımsal ırkçılık bizi hepimizi ilgilendiren bir şey. Yani bunlar Alman vatandaşıydı. Bir bölümü Alman vatandaşıydı. Hiç sicili olmayan, çalışan, sabah işe gidip işten eve gelen aile fertleri, babaları yani hiçbir şekilde tertemiz bir şey geçmişi olan insanlardı. Polis şimdi ne yaptı cinayet olduktan sonra? Yani dediler ki bu insanlar ölümlerinin, bu cinayetin sebebini kendi vermiş olmaları lazım. Yani işte söyleyeyim size dediğim gibi esrar mafyası. Ondan sonra işte ne bileyim başka Enver Şimşek Hollanda'ya mesela benim temsil ettiğim ailenin öldürülen kişi çiçek almaya gidiyordu. Yani Hollanda'ya çiçek değil de işte esrar almaya gidiyordu kesinlikle. Ama bununla ilgili hiçbir ipucu yoktu. Yani bununla ilgili ne ifade vardı, ne işte çiçek sattığı yerde esrar bulundu. Hiçbir şey kesinlikle. Ama bu mutlaka esrar mafyasıyla ilgili bir bağlantısı olması lazım diye 11 sene takip edildi. Tabii ki siz bu yanlış şeyi takip ederseniz katilleri bulamazsınız. Bu sadece bir tane bir kişi de olmadı. İkinci cinayette aynı oldu. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Yani demek istediğim demek ki Almanya'nın çok apaçık ortada kurumsal ırkçılık diye bir sorunu var. Şimdi biz kendimiz de bu insanlarımıza sahip çıkamadık. Nasıl çıkamadık? Yani bu insanlar işte bizim babamız, işte bizim eşimiz kesinlikle böyle işlerle alakalı dedikleri halde üstüne basa basa bu insanlar yıllarca söyledikleri halde ne oldu? Türk gazeteleri de döner cinayetleri, ondan sonra işte esrar mafyasıyla ilgili bağlantılar nedir diye böyle saçma sapan şeyler yazdılar. Yani bir de bu yetmiyormuş gibi mesela Alman polisi hem burada suçladı bizim vatandaşlarımızı ipucu olmadığı halde ve hiçbir sonuca yıllarca varamadıkları halde bir de Türkiye'ye bu insanların işte ailelerin olduğu yaşadığı köylere gittiler ya da şehirlere gittiler. Ondan sonra Alman polisi oraya tercümanla gitti ve orada soruşturmalar yaptı. Siz biliyor musunuz işte şu kişiyi tanıyor musunuz? İşte Almanya'da işte şu zaman öldürüldü. Ondan sonra o köyde ya da küçük yerlerde denildi ki işte bunun esrar mafyasıyla ilgili bir bağlantısı vardı. Bunu biliyor muydunuz? Falan diye saçma sapan sorular sordu. Yani orada da buna devam edildi ve Türkiye tarafından da izin verildi. Yani polis Türkiye'deki savcılığın desteğiyle orada gidip ifadeler aldı. Ondan sonra bu o esrar mafyasıyla ilgili araştırmalar aldı, yaptı. Yani biz kendimizi açıkçası toplum olarak bu işin ciddiyetini bir türlü anlayamadık. Bu olay ortadan çıktığı zaman tabii ki insanlar dedi ki ya işte bu nasıl olabilir? Neden işte suçlanıldı? Ama tabii ki iş işten geçmişti. Neyse gene de çok önemliydi. Yani bu insanlara sahip çıkmamız çok önemliydi. Şimdi Türkiye'den şöyle söyleyeyim size. Profesörler geldi ilk 3 sene. Davayı takip ettiler. Bizi işte hep sordular, hukuk profesörleri. Bunların birisi de Isparta'dan geliyordu. Almanca biliyordu. Çok güzel takip etti. Sordu işte dosyaları niye alamadın falan. Sahip çıktı diyebilirim. Yani Türkiye'den gerçekten ilgi oldu. Ama biz kendi Türk toplumu olarak Almanya'da bu işin ciddiyetini bir türlü anlayamadık diyebilirim. Yani Türkiye'den destek için teşekkür ederim. İnşallah devam eder. Ama Almanya'da da Türkiye toplumu olarak gerçekten bu insanlarımızı yalnız bırakmamız gerekiyor. Her duruşma gününe 438 gününde karar çıktı. Ben tabii ki Türk toplumundan her gün duruşmaya gelmelerini bekleyemem. Aileler kendileri de gelemiyordu. Bir şekilde hayat devam ediyor. Çalışmaları gerekiyor. Herkesin çoluk çocuğu var. Ama önemli olan mesela Beyat Işık'ın ifade verdiği gün ya da ailelerin ifade verdikleri gün. Bu insanımızın gelip onları desteklemeleri çok önemli olurdu. Yani bir birlik olmamız gerekiyordu. Bunu göremedim dava esnası içinde. Yani bu da çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Tamam, son güne geldiler, teşekkür ederiz. Gerçekten de önemliydi. Çünkü ırkçılar alkışla işte o kişiyi elini kolunu sallayarak mahkemeden 12 sene istediği halde Cumhuriyet Savcılığı elini kolunu sallayarak mahkemeden dışarı çıktı. O kadar büyük destek arkadaşları gelmiş. Yani biz burada çok pasif kaldık diyebilirim toplum olarak.
Şimdi buna ben de bir şey ilave edeyim. Aslında bütün bu süreç içerisinde Türkiye'nin devlet kurumları gereken hassasiyet duyarlılığı gösterdiler. Yani Dışişleri Bakanlığımızın özellikle o bilim hukukçuları görevlendirmesi, ondan sonra Büyükelçiliğin sürekli takip etmesi, bununla ilgili gerekli işte elinden geldiğince girişimleri yapması ve bunun da ötesinde biz bu mikrofondan da çok defalar bu konuyu konuştuk. Türkiye'de de sıkıntı aslında yani genel, tabii birçok gündemimiz dolu bizim, çok biliyorsunuz. Bu gündem içerisinde ne Türk kamuoyu tam anlamıyla buna önem verebildi, ne medya çok üst sıralara taşıyabildi. Ancak işte son mahkeme kararından sonra bir iki program ve haberlerde yer aldı işte, neyse. Aynı yurt dışındaki vatandaşlarımızın, hani onları şey etmek istemiyorum, itham etmek istemiyorum, duyarsız demek istemiyorum ama yeterince örgütlü olarak bu işte yer almamış olmalarının yanı sıra Türkiye'nin de ne sivil toplumuyla ne de medyasıyla gereken, aslında beklenen hassasiyeti tam anlamıyla göstermemiş olduğunu söylemek zorundayız yani. Bu önemli bir şey. Tabii bu örgütlü olmak lazım bu iş için. Almanya'da şu anda çok örgütlü değil Türkler. Ve sürekli ateş altındalar, tabiri caizse sürekli eleştirilerle karşı karşıya kalıyorlar. Onların oluşturmuş olduğu kurumlara karşı da çok ciddi bir takım böyle baskılar falan söz konusu. Yani DİTİBE falan olanları biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bundan sonra yeni bir konsept etrafında toparlanıp bu tür insan hakları ihlalleriyle en iyi şekilde mücadele edecek bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu benim şahsi kanaatim, akademisyen olarak yani. Bunu mutlaka yapılması lazım. Bu çünkü eğer üstü kapatılan ve işte ne bileyim birçok haksızlığı da göz ardı eden bir süreç içerisinde böyle bir yapılanmaya ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıktı yani. Bir insan hakları derneğimiz yok mesela, olması lazım diye düşünüyorum. Hukukçuların ön ayak olması lazım. Sizler bu iş için hakikaten çok büyük çabalar sarf ettiniz müdahil avukatlar olarak. Biz de takip ediyoruz. Sizleri ben ayrı ayrı kutluyorum. Sizin nezdinizde bütün arkadaşlarınızı. Doğrusu çok önemli çabalar sarf ettiniz. Evet.
Evet, çok çaba sarf ettik ama biz kendimiz de 438 duruşma gününde karar çıktığı zaman acaba biz bu davayı daha da agresif yürütmemiz gerekiyor mu diye kendi kendimize de sorduk, biliyor musunuz? Yani evet. Neticede biz çok talepte bulunduk. Yani hiç arkasını bırakmadık. Hep sorguladık. Ama biz mahkemenin federal savcılığın istediğinden daha düşük ceza alacaklarına sanıkların yani aklımızın benim değil bütün avukat arkadaşım aklımızın uzundan bile geçmedi. Eğer bunu bir şekilde bilseydik ve mağdur ailelerine ilgili işte hayatlarının nasıl değiştiklerini yani bu normalde çok cinayet davalarında her zaman olan bir şey biliyor musunuz? Mahkeme başkanı davanın sonunda ya da genelde sonunda yapıyor. Her zaman mahkeme mağdur ailelere dönerek işte sizin bugün belki karar sizin için aile ferdinizi geri getirmez ama işte ben size sizin acınızı paylaşıyorum falan gibi sözler her zaman kullanılıyor. Yani bu cinayet davalarında genelde hep olan bir şey. Yani bunu mahkeme kendisi, mahkeme heyeti kendisi hitap ediyor bu insanlara. Bu insanlar da 438 gün sonra bu kadar kurumsal ırkçılık konu olduktan sonra, yani bu kadar haksızlıklar konu olduktan sonra benim müvekkillerim ve diğerleri böyle bir şey beklediler mahkeme heyeti tarafından. Yani bizim için çok büyük bir şaşkınlık yarattı. Hiç onlara yönelmedi, hiç onlara konuşmadığını, onlarla ilgili bir şey söylemediği için. Hani hafifletici sebep olarak sayıyor sanıkların ama burada karşı tarafta ne büyük haksızlıklar olduğunda hiçbir şekilde konu olmadı. Bunu bilseydik, her zaman tabii sonradan akıllanmak tabii her zaman başka şey ama biz kendi kendine dedik ki eğer bunu bilseydik böyle olacağını, belki daha da agresif yürütürdük bu davayı. Ama evet, gerekli olduğunu düşünüyordum açıkçası.
Seçilmiş bir hakimmiş anlaşılıyor. Evet.
Evet. Evet. Buyurun, ama bunu şöyle söyleyeyim. Federal savcılık da beklemedi. Yani onlar da ben dün basın açıklamasından duydum. Onlar da dün karara itiraz etmişler. O 12 senelik kalabalıkları karara 2 sene diye sonuçlandırdıkları için itiraz etmişler. Hmm,
iyi. Seda Hanım, peki bu diğer yabancı hukukçular işte diğer Avrupa ülkelerinden de olabilir tabii, izleme imkanı buldular mı ya da öyle bir ortam oluştu mu, onu bir merak ediyorum ben.
Yabancı ülkelerden hukukçular mı?
Evet evet.
Yani ben yaşamadım, yalnız yabancı ülkeden medya çok takip etti. Hmm. Yani medya işte değişik ülkelerden, Hollanda'dan, işte Avrupa değişik Avrupa ülkelerinden falan geldiler. Onlar çok takip ettiler ama diğer hukukçular, yani ben bilmiyorum, benimle kimse irtibat kurmadı.
Anladım.
Türkiye dışında tabii ki, yani tabii. Türkiye dışında demek istiyorsunuz
tabii,
değil mi?
Tabii.
Evet, yani gerçekten Türkiye konusunda çok memnunum. Hukukçular gönderdiler, çok ilgi oturup işte bizimle bu işleri tartıştılar. Bu nasıl olabilir diye sorguladılar. Hukukçular çok iyiydi, profesörler. Yalnız o da işte 2015 yılında Türkiye'de yaşanan olaydan sonra onlar da maalesef kesildi. Sonradan ne oldu bilmiyorum. Yani ilk iki sene çok iyi takip edildi. Sonradan onlar da maalesef yönlendirilmediler ya da görevlendirilmediler. Ama şunu söylemek lazım. Hakikaten konsolosluk tarafından 438 duruşma günü, 438 günü birisi vardı orada davayı takip eden.
Evet. Şimdi yıllardır yaşlı gözlerle davayı izleyen mağdurlar var. Onlar kararı nasıl yorumladılar acaba? Bundan sonra ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz efendim?
Diğer mağdur aileleri için mi soruyorsunuz?
Evet, temsil ettiğiniz Şimşek ailesi için de ve diğer mağdur yakınları için.
Şimdi artık biz de bir sona varmamız lazım. Yani hukuksal yapmak istediğimiz her şey kapandı. Yani her şey bitti artık. Yani hukuksal olarak her yönü denedik. Onun için bundan sonrası artık politikaya kalmış bir şey. Yani politize edilme, devam edilmesi lazım. Onlar bana işte bu yetkiyi verdiler. Her yerde işte ben toplantılara çağrılıyorum. İşte polis teşkilatına her zaman kurumsal ırkçılıkla ilgili konuşmalar yaptım. Ondan sonra işte bu dosyalarının verilmediğini tekrar milletvekillerine konuştum. Yani benim bu kararla benim görevlendirilmem bitmedi. Ben daha buna devam edeceğim ve her yerde, her zaman kesinlikle çok önemli soruların cevaplanmadığını her zaman dile getireceğim. Ama Şimşek ailesi artık bir sonuca bu işi bir şekilde kapatması lazım. Çünkü 18 sene geçmiş aradan ve artık onlar hayatlarına bir şekilde devam etmek istiyorlar. Yani benim görevlendirmem devam edecek ama kendileri artık kendilerini biraz geri çektiler. Basınla ilgili işte talepler olduğu zaman artık bana dediler ki istemediklerini, konuşmak istemediklerini. Yani onlar da bazı şeyleri bir hazmetmeleri lazım. Geçen hafta hepimiz için zor bir gün oldu.
Evet, aslında hukuki yollar kapansa da konunun takipçisi evet, olmaya biz de devam edeceğiz. Tabii.
Burada bırakılacak iş değil. Ya yazın o zaman Seda evet. Hanım. Mutlaka yazın. Yani yayın yapmak lazım bu konuda. Kesmemek
evet,
lazım.
Evet, yani gündemde tutmak lazım. Yani evet, Almanya evet. Biliyorsunuz herkes iyileştiriyor hukuk konusunda. Hukuk evet. Ülkesi değil, demokratik ülke değil. Ondan sonra işte ama kendisini bu konuda hiç sorgulamıyor. Ondan dolayı gerçekten her zaman üstüne basmamız gereken bir olay bu.
Evet efendim, çok haklısınız. Evet.
Tarihi bir imkan ellerinden kaçtı maalesef. Yani tarihi bir imkan vardı. Onu kullanmadılar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler Seda.
İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Avukat Seda Başa Yıldız'dı telefon hattımızdaki konuğumuz. Evet, kurumsal ırkçılıktan evet. bahsettik. Ne demek yani bu yani, kavramlar üzerinden nasıl yorumlamak lazım
şimdi
hocam?
Şimdi tabii bunu çok reddediyorlar Almanlar. Fakat bir anekdot, bir olay hatırlatayım ben. Galiba daha evvel de söylemiştim. Bu cinayetler devam ettiği dönemde işte Federal Kriminal Dairesi, yani bir nevi iç istihbarat gibi falan, yani Verfassungsschutz anayasayı koruma değil de Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bir şey düşünülebilir. Onun istihbaratçıları işte araştırma yaparken Amerika'dan, FBI'dan, Federal Araştırma Bürosu'ndan, yani Amerikalıların iç istihbaratı o, bir uzman getirtiyorlar. Uzman olaylara daha çok cinayetlerin hepsi yapılmamış henüz. Henüz bir hukuk olmamış. İlk cinayetlere bakıyor ve diyor ki bu tamamen aşırı ırkçıların işi diyor. Gayet açık, ayan beyan anlaşılıyor diyor. Adamı hemen susturdular. Susturuyorlar ve diyorlar ki yok, bizim memlekette öyle bir şey falan olmaz diye. Şimdi buna benzer bir çok olay var. Mesela istihbarat örgütünün bu mahkemeye gönderdiği yahut da önerdiği tanıklar var. Bu tanıkların hemen hepsi aslında tanıklıkları sırasında sanıklara sempati dağıtmışlar. Yani böyle her biri birer gül atıyorlar falan. Yani onlardan yana olduklarını gösteriyorlar.
İfade vermeden önce şüpheli ölümler gerçekleşmiş.
Ha, bu arada üç tane tanık, ki onlar belki bir şeyler söyleyelim, çok şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Ondan sonra yine bu istihbarat örgütlerinin evrakı yok etme, belgeleri yok etme şeysi var. Çok acil bir şekilde.
120 yıl gizlilik kararları alınması.
Ondan sonra 120 yıl gizlilik kararı ve netice itibariyle bir de kullandıkları bu ajan provokatörler var. Yani provokatör ajanlar var. Bunlar kışkırtıcı ajan tam Türkçesi. Birçok suçun da belki de kışkırtıcılığını üstlenmiş vaziyetler. Kim adına? Devlet adına. Yani şimdi böyle bir durumda gelin de siz Almanlar, Almanya'da işte kurumsal ırkçılık yoktur deyin, yani mümkün değil. Üstelik de tabii en önemlisi de işte Semiha Şimşek'in, Seda Hanım'ın müvekkillerinden biri, işte Şimşek ailesi. Onun kitabını okudum. İnsan tabii çok duygulanıyor okurken de. Karşılaştıkları eziyetler, baskılar polis tarafından. Yani bu da kurumsal ırkçılığın bir bölümüdür yani. Emniyette demek ki çok ciddi bir şekilde var. Vallahi Almanya'da yaşayan herkes bilir bunu. Bilir esas itibariyle. Maalesef böyle yani. Demokratik hukuk devleti kriterlerine uymayan birçok davranışla karşılaşılıyor açıkçası. Ve bunun da ortadan kaldırılması için biraz evvel Seda Hanım söylediği gibi bir fırsat çıkmış yani. Bu fırsattan bile yararlanamadılar. Ben Almanya'ya kötülük ettiler diye düşünüyorum. Evet. Açıkçası.
Efendim son bir dakikamız evet. Sezgin Hocam.
Ya adeta şunu anlıyoruz aslında. Hani Almanya'nın bir savunma refleksi geliştirdiği, bunun da davaya yansıdığı bir aslında tablo var. Yani böyle bir refleks hissediliyor. Hani bu hukukçularda da hissediliyor. İşte yok tanıklar, onların konuşmaları, işte sanıklarla alakalı olarak böyle bir durum. Evet, bir fırsat kaçırılmış görünüyor ama bu yani dosya kapanmayacaktır. Yani orada çok yakından izleyenler, işte avukatlar, hukukçular var. Onlar Bunun sonrasında işte umarım olmaz ama çeşitli belki duruşmalar vesilesiyle başka vesilelerle de sürekli olarak referans göstereceklerdir bunu. Fakat işte bu işin 1990'ların işte sonuna kadar uzanması, işte bilgilerin, evrakların olması, aslında o bağlantıların kurulması fakat üstüne gidilmeyişi, bunlar hep açık noktaları oluşturuyor. Diğer işte sanıkların düşük cezalar alması, onlar işte bugünün sorunlarını oluşturuyor. Ama önemli bir vakadır ve aslında hukuk tarihinde geçecek bir vaka. Bunu o şekilde kaydetmek gerekiyor ve hocamın dediği gibi mutlaka yazıya dökmek gerekiyor bunu. Derin çalışmalı hukukçuların
açısından ve gelecek nesillere de aktarmak.
Tabii siyaset bilimcilerin, yani uluslararası ilişkilercilerin hepsinin böyle çalışabileceği bir konu.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için sağ olun. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da konuklarımız. Biz Burada Kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı. Sesimizi sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.